Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı konu kitabı. Genel Yayın Yönetmeni Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar. Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Zuhal Bedirhan. Yazarlar: Sözel Bölüm Görkem Candemir, Sayısal Bölüm Serhat Tarı, Tarih Süleyman Evren Akıncı, Coğrafya Engin Eraydın, Vatandaşlık Ayşen Akdağlı. Türü Eğitim, Yargı Yayın Evi, ISBN No'su 978-605-157-044-0. Bu kitap 628 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Şubat 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Bu kitap TC Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyan Esin Çağlar. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS, kamu kurum ve kuruluşlarında açılan engelli personel ataması yapmak maksadıyla ÖSYM'ce yapılan bir sınavdır. Sınava engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporu hakkında yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde engelli olduğu sağlık kurulu raporuyla belirlenmiş olan adaylar başvurabilmektedir. EKPSS'de adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanmaktadır. Testlerde toplam 60 soru bulunmakta ve adaylara sınav süresi olarak da 60 dakika verilmektedir. Engel grubu zihinsel engelli. Öğrenim düzeyi, lisans düzeyi, ön lisans düzeyi, orta öğretim düzeyi. Engel grubu genel, görme, işitme engelliler. Öğrenim düzeyi, lisans düzeyi, ön lisans düzeyi, orta öğretim düzeyi. Engel grubu işitme engelliler. Öğrenim düzeyi, lisans düzeyi, ön lisans düzeyi, orta öğretim düzeyi. EKPSS ile ilgili olarak adaylara yol gösterici bazı bilgiler şunlardır. Görme özürlüler için trafik ve şekilli soruların sorulmamasına, isteyen görme özürlülere büyük punto, 16 veya 18 punto ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel özürlüler gibi testleri cevaplayabileceklerine, isteyen görme özürlülere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine, ancak bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3'ü kadar ek süre verilmesine, genel özürlülerden ortopedik özürlülerin ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına, ancak bunun için ek süre verilmemesine, genel özürlülerden CP hastalarının el ve baş hareketlerini sabit tutamamalarından dolayı kendilerinin talep etmesi durumunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ve bunlara görme özürlüler gibi ek süre verilmesine, genel özürlü olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ise özgül dezavantajlarını önlemek için sınav süresinin 3/1'i kadar ek süre verilmesine, İşitme özürlülerden ilk öğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorularla hazırlanmış testlerde diğer özgür grupları içinde bulunanlarla aynı sorulara cevap verebileceklerine, ancak algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine, İlk öğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak iki kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine, dil ve konuşma özürlü adaylara işitme özürlü adaylar gibi aynı testin verilebileceğine, ancak algılamada ve öğrenmede zorluk çektikleri için 1/3 kadar ek süre verilmesine, zihinsel özürlülere özür durumlarını dikkate alarak ayrı bir test oluşturulmasına ve sınav süresinin 1/3 kadar ek süre verilmesine, okuyucu ve işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığının hiç okuyamayan zihinsel özürlülere ise sınav süresinin 2/3 kadar ek süre verilmesine. Yargı yayın evi lise ve ön lisans adayları için EKPSS görme, işitme engelliler için konu kitabının hazırlanması sürecinde daha önceki yıllarda yapılmış olan özürlü memur seçme sınavı soruları titizlikle incelenmiş ve sınav müfredatına uygun bir içerik düzenlenerek elinizdeki bu kitap oluşturulmuştur. Kitapla ilgili sınava yönelik bir dil ve anlatıma yer verilmiştir. Kitabın hazırlanması ve yayınlanmasında katkıda bulunan yargı yayın evi sahibi Yılmaz Ulaş Kavas'a, dizgisini yapan Yargı Yayınevi dizgi birimine teşekkür ederim. Başarı dileklerimle. Genel Yayın Yönetmeni Hasan Can Oktaylar. EKPSS Görme İşitme Engelli Lisans Türkçe 1. Anlatım Çeşitleri Sözcük, Söz Anlamı, Cümle Anlam, Anlatım Bilgileri, Paragraf Türkçe Anlatım Çeşitleri A. Sözcük, söz anlam. Sözlü ve yazılı anlatımın temeli sözcüktür. Sözcük, anlamı olan veya cümle kurmaya yarayan anlatım aracıdır. Kağıt, bardak, kalem gibi sözcükleri zihnimizde canlandırabiliriz. Ancak Türkçe'de bazı sözcüklerin tek başına bir anlamı yoktur. Gibi, sanki, oysa ve benzeri sözcükleri tek başına kullandığımızda zihnimizde herhangi bir şema oluşmaz. Bu durumu dikkate aldığımızda sözcüklerin anlam ve öneminin cümle içerisinde belirginleştiğini görürüz. Her sözcük ya ek alarak ya da cümle içerisindeki öge dizilişine göre anlam ve görev kazanır. Örneğin göz sözcüğü zihinde insana ait bir organ adını karşılarken, bu kitabı masanın gözüne koy cümlesindeki göz sözcüğü görev ve anlam açısından yeni bir işlev kazanmıştır. Bu nedenle sözcükler anlamlarına göre 4 ana başlık altında incelenir. Gerçek anlam, terim anlam, yan anlam, mecaz anlam. 1. Temel, gerçek anlam. Bir sözcüğün söylendiğinde zihinde uyandırdığı ilk anlamdır. Bir sözcüğün gerçek anlamıyla kullanıldığından emin olmak için o sözcüğü cümleden çıkarıp tek başına ifade ettiği anlama bakarız. Sözcüğün cümlede kullanıldığı anlamla tek başına ifade ettiği anlam aynı ise sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Çocuk daldan sarkan üzümleri toplamak için ağaca yöneldi. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye derin bir denizcilik bilgisinin faydası ne? Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak. Yaşasın hürriyet diye bağırsak, ismi tarihe geçecekti. Yüksek ve gür ses çıkarmak. Dükkanın içinde gözleriyle bir şeyler aradı. Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak. Kazadan sonra kırılan kemiklerinin iyileşmesi zor görünüyordu. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı. Ali koluma girdi. Sürüklenircesine büfeye götürdü. Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek. Bunu bilmek içimi kederle dolduruyordu. Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak. 2. Yan anlam. Sözcüğün temel anlamına bağlı kalarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Yan anlam kazanan sözcükle temel anlamı arasında şekil veya işlev benzerliği bulunmaktadır. Bitirmek sözcüğünü inceleyelim. Bu işi sonuna kadar bitirmek lazımdı. Gerçek anlam sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak. Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu. Yan anlam, güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak. Beni bu içki ve kumar bitirdi. Yan anlam, onulmaz duruma getirmek, mahvetmek. Sürüklemek sözcüğünü inceleyelim. Ali koluma girdi, sürüklenircesine büfeye götürdü. Gerçek anlam, bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek. Sakarya Nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu. Yan anlam, akarsu alıp götürmek. Seni bırakmam vallahi diyor ve bazen gittiği yerlere bile onu sürükleyip götürmek istiyordu. Yan anlam, istekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek. Barış sözcüğünü inceleyelim. Biz baba kız biliyorduk ki bu gibi kaçışlar bir barışla biter. Gerçek anlam, barışma işi. Atatürk'ün insan haklarına ve dünya barışına ne kadar saygılı bir lider olduğunu ifade etti. Yan anlam, savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum, sulh, hazar. Bilmek sözcüğünü inceleyelim. Bunu bilmek içimi kederle dolduruyordu. Gerçek anlam, bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak. Kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz. Yan anlam, bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak. Kadıncığım aç, ben geldim, bilemedin mi? Yan anlam, tanımak, hatırlamak. Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hastayla birlikte bilmesiyle sağlanabilir. Yan anlam, sanmak, varsaymak, farz etmek. Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim. Yan anlam, sorumlu tutmak. Mal almasını bildi de parasını vermeyi mi bilmiyor? Yan anlam, işine gelmek, uygun bulmak. Teşekkürü bir borç bilirim. Yan anlam, saymak. 3. Mecaz anlam. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmasıdır. Mecaz anlamla gerçek anlam arasında hiçbir anlam ilişkisi yoktur. Her mecaz anlamda soyut bir anlam vardır. Mecaz anlamda dikkat edilecek özellikler. A. Mecazın olduğu yerde abartma vardır. Başım ağrıdan çatladı. Kimsenin başı ağrıdan çatlamaz. B. Benzetme sanatı vardır. Kalbim acıyor, anlasana. Kalp, acıyan bir varlığa benzetilmiştir. C. Somut bir sözcük mecazlaşınca soyutlaşır. Mustafa Bey erkek adamdır. Erkek sözcüğü temel anlamıyla somuttur. Sözcüğün mecaz anlamı olan mert, soyuttur. Burnunu her işe sokmasan iyi olacak. Bu cümlede burun kelimesi gerçek anlamından tamamen kopmuş ve yepyeni bir anlam kazanmıştır. Bu cümlede kazandığı anlam ilgi ve meraktır. Gerçek anlamda olan koklama organıyla bir ilgisi yoktur. Oysa cümle ayakkabının burnu eskimiş biçiminde söylenseydi o zaman burun kelimesi bize yan anlamı ifade edecekti. Çünkü ayakkabının burnuyla organ adı olan burun arasındaki şekil ilişkisi devam etmektedir. Organ adı olan burun nasıl sivri ise ayakkabının burnu da sivridir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Beni boş sözlerinle iğnelemekten artık vazgeç. Söz ile dokundurma yapma. Boş sözleriyle beni çileden çıkarttı. Anlamsız söz. Çocukları babasına çekmiş. Benzemek. Güzelliğimi kimse çekemiyor. Kıskanmak. Öğreten soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A. Yağmur yağdıktan sonra yollar çamur içinde kaldı. Altı çizili sözcük çamur. B. Bu boş tabağı kimin buraya bıraktığını görmemiş. Altı çizili sözcük, boş. C. Uykusunun ağır olduğunu ailesindeki herkes biliyordu. Altı çizili sözcük, ağır. D. Ekşi erik yemeği çocukluğundan beri çok severdi. Altı çizili sözcük, ekşi. E. Soğuk havalarda yünlü elbiseler giyerdi. Altı çizili sözcük, soğuk. 4. Terim anlam. Bilim, sanat, spor gibi alanlarla ilgili belirli ve özel kavramları karşılayan sözcükler terim anlamlıdır. Bu sahnede dublör kullanmayacağız. Bu şiirde uyak ve rediftelere sık sık yer verilmiş. Sözcüklerin anlam özellikleri. 1. Somut ve soyut anlamlı sözcükler. Her sözcük zihinde belli bir kavramı çağrıştırır. Bu kavramların bazıları duyu organlarıyla, bazıları da duyularla algılanır. 5 duyu organından biriyle algılanabilen varlıklar somut, 5 duyu organından biriyle algılanamayan, his ve inançla bilinen varlıklar soyut sözcüklerdir. Çiçek, ağaç, rüzgar, ışık ve benzeri sözcükler somut sözcük, ruh, akıl, vicdan, üzüntü ve benzeri sözcükler soyut sözcüklerdir. Uyarı. Gerçekte somut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanır. Bu duruma soyutlama denir. Soyutlama, sözcüğe mecaz anlam kazandırarak oluşur. Bu adamda hiç yüz yokmuş. Utanma. Altı çizili sözcük, yüz. Sende hiç yürek yok. Cesaret sözcüğü. Altı çizili sözcük, yürek. Gerçekte soyut anlamlı bir sözcük, anlam genişlemesi yoluyla somut anlam kazanır. Bu duruma ise somutlama denir. Allah doğrunun yardımcısıdır. Altı çizili sözcük, doğrunun. Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Altı çizili sözcük, bilgilerinizi. Özgürlük, yurdumda açan bir çiçektir. Altı çizili sözcük, özgürlük. 2. Nitel ve nicel anlamlı sözcükler. Bir varlığın rengini, biçimini, durumunu anlatan sözcüklere nitel anlamı sözcükler, bir varlığın sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabilen durumunu bildiren sözcüklere de nicel anlamlı sözcükler denir. Not: Nitel anlamlı sözcükleri bulmak için varlıklara veya eylemlere nasıl sorusu sorulur. Uyarı: Aynı sözcük kimi zaman nitel, kimi zaman nicel anlamlı olabilir. Bunun için sözcüğün cümledeki kullanımına bakılmalıdır. Küçük bir kalabalık bize doğru geliyordu. Nicel: Küçük adamlarla görüşmeni istemiyorum. Nitel: Yüksek bir binada oturuyordu. Nicel: Onun gözü yükseklerdeydi. Nitel: 3. Genel ve özel anlamlı sözcükler. Aynı türden varlıkları topluca karşılayan sözcüklere genel, tek tek karşılayan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Canlı, bitki, çiçek, lale, sarı lale. En sevdiğim sanatçı Tarkan'dır. Genelden özele. Altı çizili sözcük, sanatçı Tarkan'dır. Çocuk bisikletten az daha düşüyordu. Özel. Altı çizili sözcük, çocuk. Not: Türkçede aynı sözcük hem genel hem de özel anlamda kullanılabilir. Sanatçı, çağın isteklerini dile getirir. Sanatçı, konser saatine kadar odasından çıkmadı. Sözcükte anlam olayları. 1. Aktarmalar. A. Ad aktarması. Mecazı mürsel. Benzetme ilgisi olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıyla oluşturulan mecazlardır. Parça-bütün ilişkisi. Motorlu denize açıldı cümlesinde motorlu sözcüğü, motorlu tekne anlamında kullanılarak parça verilip bütün ilişkisi kurulmuştur. Türkiye milli takımımızla gurur duyuyor cümlesinde Türkiye sözcüğü, Türkiye'de yaşayan insanlar yerine kullanılarak bütün verilip parça ilişkisi kurulmuştur. İç-dış ilişkisi. İki tabak yedim cümlesinde tabak sözcüğü, yemek sözcüğünün yerine kullanılarak dış verilip iç ilişkisi kurulmuştur. Kolonyayı uzatır mısın cümlesinde kolonya sözcüğü, şişe sözcüğünün yerine kullanılarak iç verilip dış ilişkisi kurulmuştur. Yön-ülke ilişkisi. Batı bizi Avrupa Birliği'ne almıyor cümlesinde batı sözcüğü, batılı ülkeleri anlamında kullanılmış ve yön verilip ülke ilişkisi kurulmuştur. Soyut-somut ilişkisi. Allah doğrunun yardımcısıdır cümlesinde doğru sözcüğü doğru insan anlamında kullanılmış ve soyut verilip somut ilişkisi kurulmuştur. Onda bunu anlayacak kafa yok ki cümlesinde kafa sözcüğü akıl anlamında kullanılmış ve somut verilip soyut ilişkisi kurulmuştur. Sanatçı-yapıt ilişkisi. Her sabah Zeki Müren dinlerim cümlesinde Zeki Müren sözcüğü şarkı anlamında kullanılmış ve sanatçı verilip yapıt ilişkisi kurulmuştur. B. Anlam aktarması, deyim aktarması. Benzetme amacı güdülerek bir sözün bir başka söz yerine kullanılmasına anlam aktarması denir. İnsandan doğaya aktarma, kişiselleştirme. İnsana ait özelliklerin insan dışı, canlı, cansız varlıklara aktarılmasına denir. Şimdi bütün kuşlar özgürlüğün türküsünü söylüyorlar. Dalgalar öfkeyle kayalara vuruyor. Çiçekler boyunlarını bükmüş, ağlıyorlardı. Uyarı: her kişileştirmede bir benzetme vardır. Doğadan insana aktarma. Doğaya ait özelliklerin anlamı pekiştirmek için insana aktarılmasıdır. Yiğitlerimiz cephede kükrüyor. Altı çizili sözcükler: yiğitlerimiz kükrüyor. Çocuk gecikince bir kurt düştü içine. Altı çizili sözcükler: çocuk, kurt. Dalgalandım da duruldum. Altı çizili sözcük: dalgalandım. Duyular arası aktarma. Bir duyuya ait özelliğin başka bir duyuya aktarılmasıdır. Keskin bakış, yumuşak söz. 2. Dolaylama. Bir sözle anlatılabilecek kavramı ya da durumu birden fazla sözle anlatılmasına dolaylama denir. Bacasız sanayi, turizm. Kaleci, file bekçisi. Balık, derya kuzusu. Ankara, memur şehri. Atatürk, ulu önder. Kömür, kara elmas. Top, meşin yuvarlak. 3. Güzel adlandırma. İnsanda korku, tiksinti, üzüntü gibi duygular uyandıracak kavramların ya da durumların daha güzel, olumlu sözcüklerle anlatılmasına güzel adlandırma denir. Verem, ince hastalık. Şişman, dolgun. Azrail, ölüm meleği. Ölüm, vefat etmek. 4. Dokundurma. Söylenen sözün tam tersini kastederek kullanmaktır. Benim akıllı oğlum her sınavda sondan birinci olur cümlesinde akıllı oğlum sözcüğüyle aslında oğlunun hiç ders çalışmadığını, tembel bir öğrenci olduğunu belirtmek istemiştir. Not: cümlede dokundurma anlamı noktalama işaretiyle de verilebilir. Dokundurma anlamını içermesini istenen sözcüğün yanına yay, ayraç içinde ünlem işareti konur. Hükümet o kadar başarılı işler, ünlem işareti, yaptı ki herkesi isyan ettirdi cümlesinde başarılı işler sözcüğüyle aslında hükümetin hiç yenilik, hiç hizmet yapmadığı söz edilmektedir. 5. Kinaye. Bir sözcük ya da söz grubunun hem gerçek hem de mecaz anlamına gelecek şekilde kullanılmasıdır. Ancak kastedilen mecaz anlamdır. Bu değirmeni tek başına döndürmek zor cümlesinde, gerçek anlamıyla bakıldığında değirmeni çevirmek zordur. Cümleye mecaz anlamıyla bakıldığımızda ise ev geçiminin zorluğundan bahsetmektedir. Sözcükler arasındaki anlam ilişkileri. 1. Eş sesli, sesteş sözcükler. Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. Bana kızgınlığından yüzüme bile bakmadı. Yüz, çehre anlamında. Denizde yüzmek beni dinlendiriyor. Yüzmek, fiil anlamında. Sana hangi eller dokundu? El, üçüncü tekil kişi, başka kişiler anlamında. Elime iğne battı. El, organ. Uyarı: Arapça, Farsça kökenli kelimelerin de kullanılan düzeltme işareti kelimenin eş sesli olduğu anlamına gelmez. Adem, insan. Adem, yokluk. Hala, babanın kız kardeşi. Hala, daha. Adet, tane, adet, gelenek. Not: eş sesli sözcükleri çok anlamlı sözcüklerle karıştırmamak gerekir. Çok anlamlı sözcüklerde anlam ilişkisi vardır. Fakat sesli sözcüklerde anlam ilgisi kesinlikle yoktur. Eş sesli sözcükler gerçek anlamda aranır. Masanın yüzünü silmemiş, yan anlam. Yüzsüz adamın tekiydi, mecaz anlam. İkisi birleştiğinde çok anlamlılık. 2. Eş anlamlılık, anlamdaş sözcükler. Yazılışları farklı olduğu halde anlamca aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Deprem, zelzele, soru, sual, öneri, teklif, hayat, ömür, edebiyat, yazın. Uyarı: eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Artık bundan sonra böyle sorunlar yaşamak istemiyorum. Bilgili insanlardan yararlanmayı ve istifade etmeyi bilmeliyiz. 3. Yakın anlamlı sözcükler. Eş anlamlı gibi görünmelerine rağmen aralarında küçük anlam farklılıkları bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. Bezmek, bıkmak, usanmak, sızı, sancı, ağrı, soğuk, ayaz, göndermek, yollamak, garanti, teminat, güvence. 4. Karşıt anlamlı sözcükler. Anlamları birbirinin zıttı olan sözcüklere karşıt anlamlı sözcükler denir. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Dost, başa, düşman, ayağa bakar. Not: eylemlerin karşıt anlamlısı olumsuzluk ekiyle yapılmaz. Bir başka eylemle yapılır. Sözcük sevin, olumsuzu sevinme, karşıtı üzül. Sözcük gel, olumsuzu gelme, karşıtı git. Sözcük faydalı, olumsuzu faydasız, karşıtı zararlı. Uyarı: bir sözcüğün karşıt anlamı kullanıldığı cümleye göre değişir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.